3. Ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş. 41. Bir sınıflandırmada genel olarak dünya ülkeleri içerisinde iki tür sistem bulunmaktadır ve bunlar, rütbe ve kadro sınıflandırması. Her iki sınıflandırma türü, kamu personel rejiminin özünü oluşturur ve ülkelerin toplumsal ve yönetsel yapılarına göre biçimlenir. Her iki sınıflandırma yönteminin normatif olarak iyi, kötü olduğunu ya da yararları, zararları olduğunu söylemek doğru olmaz. Her iki yöntemin zemini ve tercihi toplumsal ve yönetsel gerçeklikten kaynak bulur. Kadro sınıflandırmasının kadroları, yani görev yerlerini temel alması, görevi yapanları yerine konulabilir parçalar biçimine dönüştürür. Kadro sınıflandırması bu yönüyle aktif rejime yaklaşır. Rütbe sınıflandırması ise memuru temel aldığından dolayı statü hukukunu zemin olarak alır. Statü hukuku zemininde yükselir. Rütbe sınıflandırmasının en saf uygulamaları Almanya, Fransa, İtalya gibi kıta Avrupası ülkeleri ve İngiltere'de. Kadro sınıflandırması ise Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Brezilya gibi ülkelerdedir. Batı ülkelerinin modern kamu personel rejimlerindeki ilk sınıflandırma, entelektüel ve rutin emek bağlamında ortaya çıkmıştır. Buna göre memurlar, entelektüel görevleri yapanlar ve rutin görevleri yapanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Bu konudaki ilk ayrım, 1853 yılında İngiltere'de hazırlanan North Jotte Trevelyan raporu ile önerilmiştir. Rütbe sınıflandırması, rütbe sınıflandırması yöntemi, görevden çok, memurun bizzat kendisini temel alır. Bu nedenle kariyer sistemi olarak da adlandırılır. Rütbe sınıflandırmasında görev ve sorumlulukların değil, görev ve sorumlulukları yerine getirecek memurun sahip olduğu en başta eğitim olmak üzere kişisel niteliklerin sınıflandırılması esastır. Memur, genç yaşta hizmete alınır, rütbe basamaklarını tırmanarak yukarı doğru çıkar. Rütbe sınıflandırmasının uygulandığı İngiliz kamu personel rejiminde 4 sınıf bulunmaktadır. Yönetici sınıf, icracı sınıf, büro sınıfı, yardımcı sınıftır. Fransa'da ise 3 hizmet sınıfı vardır. Bunlar A, B, C kategorileridir. A kategorisi, yönetsel hizmetler sınıfıdır ve en az lisans diplomasını gerektirir. B kategorisi, uygulama ve icra hizmetleri sınıfıdır ve en az lise diplomasını gerektirir. C kategorisinde ise diploma koşulu bulunmamaktadır. Bu kategoriler içerisinde de meslek sınıfları bulunmaktadır ve Alman memurluk rejiminde yine 4 kategori bulunmaktadır. Bunlar, üst yönetim hizmetleri, yönetim hizmetlerine yardımcı hizmetler, orta hizmetler ve basit hizmetlerdir. Kadro sınıflandırması rütbe sınıflandırmasının tersine kadro sınıflandırmasında memurlar değil, kadrolar sınıflandırılır. Memurlardan bağımsız olarak kadroların görev ve sorumlulukları sınıflandırmanın konusunu oluşturur. Taylorist uzmanlaşmaya göre en küçük parçalarına bölünmüş işler görev yeri olarak belirlenir ve bu görev yerleri kadroları oluşturur. Buna göre, görev yeri ve memur birbirinden ayrılır. Böylece memur yerine konulabilir kılınır. Esas olan, memurun önceden belirlenmiş görevi yapıp yapamayacağıdır. Memurun, genel eğitim ve diploması gibi kişisel nitelikleri hizmete alınmak için önem taşımaz. Önemli olan, işi yapıp yapamayacağıdır. Kadro sınıflandırmasının kaynak ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri memurluk rejiminde, benzer kadrolar, sınıfları oluşturur. Bu sınıflar, 15 maaş derecesini ve bu derecelerin 10 basamağının olduğu genel liste içerisine yerleştirilirler. Yöneticiler için ise 5 dereceli yönetici listesi bulunmaktadır. 42. Kamu Personel Hukuku Devlet Memurları Kanunu'nda sınıflandırma. Devlet Memurları Kanunu'nun 1965 yılında kabul edilen ilk biçimi kadro sınıflandırılmasını esas almıştır. Ancak, kadro sınıflandırması yaşama geçmeden, 1970 yılında yasanın uygulanmasını sağlayan 1327 sayılı kanun ile rütbe sınıflandırmasına geçilmiştir. Günümüzde Türk memurluk rejimi, rütbe sınıflandırması esasına dayanmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, rütbe sınıflandırmasından, kadro sınıflandırmasına geçiş yönünde özellikle esneklik politikaları dolayımında güçlü etki ortaya çıkmıştır. Türk kamu personel rejiminde, memurların büyük hizmet sınıfları içerisinde sınıflandırıldığını görüyoruz. Devlet memurları kanunu 10 hizmet sınıfı oluşturmuştur. Madde 36. Belirlenen bu sınıfların dışında, memur kadrosu ihdas edilemez. Madde 39. Oluşturulan hizmet sınıfları şunlardır. Genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, avukatlık hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı. Devlet memurları kanunu ile kabul edilen hizmet sınıflarının bazıları kurumsal, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı gibi, bazıları kurumlar arasıdır, yardımcı hizmetler sınıfı gibi. Bir diğer kesim ile mesleğe ilişkindir. Avukatlık hizmetleri sınıfı gibi. Bazıları ise memurların niteliklerini temel alır. Teknik hizmetler sınıfı gibi. Bir diğeri ise genel torba sınıftır. Genel idare hizmetleri sınıfı. Genel idare hizmetleri sınıfı. Torba sınıftır. Devlet memurları kanunu kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve yasa ile tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar genel idare hizmetleri sınıfını oluşturur. Bu sınıfa dahil unvanlardan bazıları: müsteşar, daire başkanı, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur. Teknik hizmetler sınıfı TH, devlet memurları kanunu kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri şilen yürüten ve yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yönelimci, matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, tütün eksper yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, FEM memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en az orta derecede mesleki eğitim görmüş bulunanlar, teknik hizmetler sınıfını oluşturur. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı SH, sağlık hizmetlerinde hayvan sağlığı dahil mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş psikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler 3. Ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş. 43. Devlet memurları kanununun 3. maddesine göre sınıflandırma. Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni, sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı devlet memurları kanunu kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri kapsar. Avukatlık hizmetleri sınıfı avukatlık ruhsatına sahip, baraya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olan memurları kapsar. Din hizmetleri sınıfı DH, dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar. Emniyet hizmetleri sınıfı M, çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar. Yardımcı hizmetler sınıfı YH, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, İlaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihtisasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan işçi statüsü dışında kalanları kapsar. Bu sınıfa dahil unvanlardan bazıları şunlardır: aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, hizmetli. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı MA, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı Merkez ve İller Kuruluşu'nda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı MİH, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. 44. Kamu personel hukuka hizmet sınıfı sayı oran yüzde genel idare hizmetleri sınıfı 569.716.25,5 teknik hizmetler sınıfı TH 108.269.4,8 sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı SH 326.820.14,6 eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı EB 713.359.31,9 avukatlık hizmetleri sınıfı AH 3.169.0,1 din hizmetleri Hizmetleri Sınıfı DH 81.094,6 Emniyet Hizmetleri Sınıfı M 256.179 11,4 Yardımcı Hizmetler Sınıfı YH 177.528 7,9 Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı MA 2362 0,1 Toplam 2.238.496 100 Tablo 3.1 Memurların Hizmet Sınışlarına Göre Nicel Dağılımı Haziran 2010 Memurların Hizmet Sınışlarının Nicel Görünümüne Baktığımızda En Büyük ilk 3 Sınıfın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı %31,9 Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 25,5 ve Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı %14,6 olduğunu görüyoruz. En küçük 3 sınıf ise Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı %0,1, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı %0,1 ve Din Hizmetleri Sınıfı %3,6'dır. Memurlar, kendi istekleriyle ya da kurumlarının isteğiyle ilk defa atandıkları sınıfları değiştirebilirler. Memurlar, eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirebilirler. Sınıf değiştirecek memurların geçecekleri sınıf ve görev için devlet memurları kanununda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Sınıfları değiştirilen memurların eski sınıfının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır. Kurumlar, memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler. Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine, sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez. Kariyer devlet memurları kanununa göre memurluğun niteliklerinden ikincisi kariyerdir. Yasada memurluk kariyer ilkesi doğrultusunda düzenlenmiştir. Memurluk bir kariyerdir. Buna göre, memurluk genç yaşta hizmete girilen, belirli objektif ölçütler çerçevesinde kariyer basamaklarında yükselinen, yaşam uğraşıdır. Devlet memurları kanununda kariyer ilkesi, devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için 3. Ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş, 45 şekil 3.1 din hizmetleri sınıfı, %3,6 yardımcı hizmetler sınıfı, %7,9 emniyet hizmetleri sınıfı, %11,4 avukatlık hizmetleri sınıfı, %0,1 eğitim öğretim hizmetleri sınıfı, %31,9 teknik hizmetler sınıfı, %4,8 sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, %14,6 genel idare hizmetleri sınıfı, %25,5 Memurların hizmet sınıflarına göre dağılımı Haziran 2010 yüzde Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı %0,1 Memurların hizmet sınıflarına göre dağılımı zorunlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak olarak tanımlanmıştır. Devlet memurları kanunu ile kabul edilen kariyer sistemi, sınıflandırma sisteminin bir parçası olarak görevi değil memuru temel alan kariyer rejimi üzerine kurulmuştur. Kurulan kariyer rejiminde, memur belirli eğitim koşulları çerçevesinde hizmete girer. Memurluk kariyerine girmede, eğitim yanında belirli meslek diplomasına sahip olmak da gerekebilir. Memurluk kariyerine girmek için, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı için yalnızca ortaokul diploması istekli olmadığı zamanlarda ilkokul diploması yeterli iken, diğer hizmet sınıfları için belirli okullardan mezun olmak, belirli mesleki eğitimden geçmiş ve belirli mesleki unvanları kazanmış olmak şarttır. Sınıflar içerisinde derece kademe sistemi birer kariyer yükselme basamağıdır. Ancak ikinci bir kariyer yükselme basamağı, kariyer meslekleri içerisinde oluşturulabilir. Eğitim ve kıdem temelindeki yükselme basamakları tabloda görülebilir. Kariyere giren memur, hizmet süresine yani kıdemi temel alan ancak eğitim ve mesleki formasyonun hızlandırıcı etkisinin de bulunduğu yükselme basamaklarında ilerler. İlkokulu bitirenler 15 yumuşak G1'den başlar. 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 9 yumuşak G1'den başlarlar. Bazı unvanlara sahip olanların giriş dereceleri bir üst dereceden 46 kamu personel hukuku devlet memurları kanununun 3 yumuşak G1 maddesine göre kariyer. Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır. Öğrenim durumu giriş yükselinebilecek derece yumuşak G kademe derece yumuşak G kademe ilkokulu bitirenler 15 yumuşak G 1-7 son ortaokulu bitirenler 14 yumuşak G 2-5 son ortaokul dengi mesleki ve teknik öğrenimi bitirenler 14 yumuşak G 3-5 son ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 yumuşak G 1-4 son ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 yumuşak G 2-4 son liseyi bitirenler 13 yumuşak G 3-3 son lise dengi mesleki ve teknik öğrenimi bitirenler 12 yumuşak G 2-3 son lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11 yumuşak G 1-2 son lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 yumuşak G 1-2 son lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler 10 yumuşak G 2-2 son 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 yumuşak G 2-1 son 3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 yumuşak G 3-1 son 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 yumuşak G 1-1 son 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 yumuşak G 2-1 son 6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 yumuşak G 3-1 son tablo 3.2 Devlet Memurları Kanunu'nda öğrenim durumlarına göre memurluk kariyerine giriş ve yükselebilecekleri derece kademedir. Örnek olarak mühendis unvanına sahip olanlar bir derece yukarıdan başlarlar. Aynı biçimde belirli kariyer uzmanlıklarına ve bazı mesleklere giriş bir derece yukarıdan olur. Örnek olarak afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı, sosyal güvenlik uzmanlığı, müfettiş yardımcıları gibi. Diğer yandan, mesleğe girmeden önce ya da memur iken yüksek lisans yapmış olanlara bir kademe ilerlemesi yapılır. Yükselme basamakları, orta düzey kadrolar için objektif sınav, üst düzey kadrolar için üst yöneticinin subjektif tasarrufunu içeren takdir çerçevesinde oluşturulmuştur. Yükselme basamaklarında, eğitim ve kıdem hem objektif sınavın hem de amirin subjektif takdirinin bir yan unsuru ve ön koşulu olarak yer almaktadır. Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde memurluk kariyeri esas olarak kapalı kariyer sistemidir. Memur sistemi alt basamaklardan girer yukarı kadar yükselir. Memurluğa dışarıdan atama mümkün değildir. Ancak 1980 sonrasında ileriki ünitede değineceğimiz üzere memurluk kariyerini, kariyer dışından gelen personeli açan ve memurluk kıdemini geriye düşüren, kariyer sistemini esneten uygulamalar ortaya çıkmıştır. Özellikle daire başkanı ve daha üstü memurluklar için memurluk kariyerinden gelmeyen kişilerin belirli çalışma koşulları çerçevesinde atanabilmesi mümkün olmuştur. Bu olgu, Devlet Memurları Kanunu'ndaki kariyer ilkesini esnetici, çözücü niteliğe sahiptir. Devlet Memurları Kanunu'nda kariyer ilkesinin tanımında yer alan sınırları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak niteliği ile bu uygulama çelişmektedir. Liyakat Devlet Memurları Kanunu'na göre memurluğun üçüncü niteliği liyakattir. Liyakat, 1982 Anayasası'nın 70. maddesinden vücut bulmaktadır. Liyakat, modern memurluğun olmazsa olmaz, ayırt edici öğesidir ve tarihsel olarak modern memurluğun kurulmasına koşut olarak ortaya çıkmıştır. Bu nitelik, özünde, layık olan memurun hizmete alınmasını, yükseltilmesini ve hizmetine son verilmesini içerir. Dolayısıyla liyakat, memurluğun bütün süreçlerinde uygulanacak temel bir ilkedir. Liyakat, memurluğun bütün süreçlerinde erdem ve yeteneğin temel ölçüt alınmasıdır. Liyakat ilkesi modern memurluk ile birlikte ortaya çıkmıştır. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin 6. maddesinde eşitlik, erdem ve yeteneğin memurluk için temel ölçüt olduğu belirtilmiştir. Aynı biçimde, 1856 Islahat Fermanı'nda ve 1876 Kanun-ı Esasisi'nde eşitlik yanında ehliyet ve kabiliyet memurlar için temel ölçüt olarak alınacaktır. 1924 Anayasası'nda, eşitlik, ehliyet ve istihkak memurluğun ölçütüdür. 1961 ve 1982 anayasalarında ise liyakat eşitlik yanında ödevin ve görevin niteliği ile bağlı kılınmış güvencede bir unsur olarak yer almıştır. Böylelikle liyakat, anayasal belgelerde memurluğun temel niteliği olarak kabul edilmiştir denilebilir. Liyakat ilkesinin 3 unsuru vardır. Birincisi, personel süreçlerinde hizmetin gereklerinden kaynaklanan rasyonel ölçütlerin kullanılması. İkincisi, memurlar arasında eşitlik ilkesinin uygulanması. Üçüncüsü ise, memurların güvenceye sahip olmasıdır. Devlet Memurları Kanunu, liyakati temel ile olarak kabul etmiş ve devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınır içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarına güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlamıştır. Liyakat ilkesi, devletin insan unsuru olarak memurluğa en iyilerinin hizmete alınmasını ve hizmetin süreçlerinde ilerlemesini içerir. En iyilerin memur olması, hizmeti almadan başlayan süreçte, rasyonel ölçütlerin temel alınmasını gerektirmektedir. Bu olgunun nedenselliğinde iyi işleyen bir devlet makinesine olan ihti 3. Ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş. 47. Devlet memurları kanununun 3 yumuşak G, C maddesine göre liyakat. Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınır haricinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarına güvenliğe sahip kılmaktır. Yaş yatmaktadır. Toplumdaki en iyilerin erdem ve yeteneklerine göre devlet içerisine memur olarak alınması ve bu erdem ve yeteneklilerin yukarıya doğru tırmanması, devletin iyi işlemesi, böylelikle vatandaşların nitelikli ve yeterli hizmet almasının ön koşuludur. İyi işleyen bir devlet makinesinin en önemli olmazsa olmaz koşulu, erdem ve yeteneklilerinin devlet hizmetine kabulü ve bu süreçte yukarıya doğru tırmanmasıdır. Liyakatsizliğin varlığı hali, esas olarak objektif ölçütler olan erdem ve yetenek yerine takdiri, dolayısıyla sübjektif ölçütleri içeren kayırmacılığın öne çıkmasını doğurur. Devlet memurları kanunundaki liyakat tanımının bir diğer unsuru, memurluğun bütün süreçlerinde eşitliğin sağlanmasıdır. Bu olgu 1982 Anayasasındaki kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girme hakkında eşitliğin kamu personel süreçlerinde uygulanmasıdır. Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin herkesin eşit olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Bu kesimler için pozitif ayrımcılık yapılabilir. Diğer yandan anayasa hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz hükmünü de kabul etmiştir. 1982 Anayasası ayrıca, devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır ilkesini kabul etmiş, böylelikle kamu personel süreçlerinde kanun önünde eşitlik ilkesinin uygulanacağının altı çizilmiştir. Devlet memurları kanununda liyakat ilkesinin son unsuru devlet memurlarının güvencesine denk gelmektedir. Buna göre, memur güvencesi, yukarıda açıkladığımız gibi, memurluğun ayırt edici niteliğidir. Memur güvencesi, aynı zamanda liyakat ilkesinin de bir unsurudur. Memur, statü hukuka doğrultusunda istihdam edilir. Bu çerçevede, statüsü yasalarla düzenlenir. Aynı zamanda memurun maaşı, hizmette kalıp kalmaması yasadan kaynak bulan objektif güvencelere bağlanmıştır. Amirin subjektif takdiri ile maaşının miktarı, hizmette kalıp kalmaması gibi statünün herhangi bir öğesi belirlenemez. Güvencenin bir diğer boyutunu, memur hakkındaki işlemlerin idari yargı denetiminde olması oluşturur. Memurluğa giriş bu bölümde memurluğa giriş 6 başlık altında açıklanacaktır. Öncelikle memurluğa girişin anayasal ilkeleri, sonra memurluğa girmenin koşulları, daha sonra memurluğa girmede en önemli basamak olan sınav süreci, daha sonra da atanma ve adaylık süreci, son olarak istisnai memurluklara atanma ve memurluk rejimindeki diğer atanma türleri incelenecektir. Memurluğa girmenin anayasal ilkeleri: memurluğa girmek bütün vatandaşlar için bir haktır. Memurluğa girmek siyasal alanda yer alan, tıpkı seçme seçilme gibi vatandaşların haklarındandır. Memurluğa girmek bir yönüyle vatandaşların siyasal katılma haklarından, diğer yönüyle yalnızca vatandaşlara açık bir haktır. Hakkın kullanıcı öznesi, vatandaşlardır. Aynı zamanda hakkın kullanılma biçimi özgür, eşit ve görevin gerektirdiği niteliklerin esas olmasıdır. Memurluğa girmek, yalnızca vatandaşlara özgü bir hak olması dolayısıyla, genel olarak vatandaşlar için bir ödev olma niteliğini de ortaya çıkarır. Memurluğa girmenin ödev olma niteliği, vatandaşlığın doğal bir sonucudur. 48. Kamu Personel Hukuku 1982 Anayasası'nın Siyasi Haklar ve Ödevler bölümünde 4. başlık olarak kamu hizmetlerine girme hakkı düzenlenmiştir. 4. bölümde hizmete girme kenar başlığı altında 70. maddede her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez hükmü yer almaktadır. 1982 Anayasasında memurluğa girmeye ilişkin anayasal ilkenin 4 unsuru bulunmaktadır. Birinci olarak, memurluğa girmek yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özgü bir ödev ve haktır. İkinci olarak, vatandaşların özgür ve serbestçe kullanacağı bir haktır. Üçüncü olarak, vatandaşların eşit biçimde kullanacağı haktır. Dördüncü olarak, vatandaşların hizmete alınmasında görevin gerektirdiği niteliklerinden başka hiçbir ayrım gözetilemez. Memurluğa girmek yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özgü bir haktır. Memurluk, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip gerçek kişilere özgü bir haktır. Anayasada geçen her Türk ibaresi, Türk vatandaşını kastetmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler memur olamazlar. Memurluğa girmek vatandaşların özgür ve serbestçe kullanacağı bir haktır. Vatandaşların memurluğa girmesi zor değil, rıza unsurunu içerir. Vatandaşlar, özgür ve serbestçe memurluğa girerler. Dolayısıyla serbest iradeleri esastır. Hiçbir vatandaş memur olmaya zorlanamaz. Memurluğa girmek vatandaşların eşit biçimde kullanacağı bir haktır. Memurluğa girmede vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılamaz. Memurluğun siyasal alanda yer alan bir hak olmasının bir diğer sonucu, bu hakkın kullanımında ve ödevin yerine getirilmesinde vatandaşlar arasında eşitlik ilkesinin uygulanmasıdır. Eşitlik, memurluğun siyasal alanda yer alan bir hak ve ödev olmasından kaynak bulur. Bu doğrultuda, memurluğa girmede hiçbir türlü ayrımcılık yapılamaz. Memurluğa girmede eşitliğin mutlak olarak uygulanması gerekir. Ancak hakkın kullanımında anayasanın 10. maddesinden kaynaklanan kimi kümeler için pozitif ayrımcılık yapılabilir. Buna göre, memurluğa girmede, anayasanın 10. maddesinde açıkça yer alan kesimler için yapılacak pozitif ayrımcılık, eşitlik ilkesini bozucu değil, kimi kesimlerin toplumdaki eşitsiz durumlarını düzeltici niteliktedir. Anayasada açıkça anılan bu kesimler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazileridir. Bu kesimlerden bir bölümü memurluğa girmede pozitif ayrımcılık yönünde özel oranlara ve kadrolara sahip olabilmektedir. Vatandaşların memurluğa girmesinde görevin gerektirdiği niteliklerinden başka hiçbir ayrım gözetilemez. Vatandaşların memurluğa girmesinde görevin gerektirdiği objektif niteliklerin dışında başka hiçbir ayrımın yapılmaması esastır. Bu unsur, bir yönüyle eşitlik unsuruna dayanıyorsa da esas olarak toplumdaki erdemli ve yetenekli vatandaşların kamu hizmetlerini yürütmesi olgusuna dayanır. Vatandaşların erdem ve yetenekleri doğrultusunda hizmete alınması iyi işleyen bir devlet makinesine olan ihtiyacın bir sonucudur. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliğe en uygun vatandaşların alınması bu unsurun temel gereğidir. 3. Ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş. 49.1982 Anayasası'nın 70. maddesi, her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez. Memurluğa girmenin koşulları Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine göre, devlet memuru olmanın genel ve özel koşulları bulunmaktadır. Genel koşullar şunlardır. Türk vatandaşı olmak, belirli yaşta olmak, belirli öğrenime sahip olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan ve belirli sürelerle mahkum olmamak, askerlik ve sağlık. Türk vatandaşı olmak koşulu memurluğa girmenin temel koşulu Türk vatandaşı olmaktır. Memurluğa girmek, yalnızca Türk vatandaşlarının kullanacağı bir haktır. Yabancılar memur olamazlar. Bu olgu ulus devletin kurucu öğesidir. Memurluğa girmenin bu koşulu anayasanın 70. maddesinin ve devlet memurları kanununun bir gereğidir. Anayasada Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlığın anayasal temelini oluşturur. Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı 2009 tarihli ve 5.901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununda düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığı, doğumdan ya da sonradan belirli koşullarla kazanılır. Türk vatandaşlığının kaybı ise yetkili makamın kararı ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkündür. Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu'na göre yalnızca Türk vatandaşları memur olabilir. Ancak Türk soylu yabancılar bu durumun istisnasını oluşturur. 1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun, Türkiye'de ikamet eden Türk soylu yabancıların Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu kuruluşlarında çalıştırılabilmelerine olanak sağlamaktadır. Aynı biçimde, 1989 yılında kabul edilen 375 sayılı kamu personel hukuku devlet memurları kanununun 48. maddesine göre, devlet memuru olmanın genel ve özel koşulları bulunmaktadır. Genel koşullar şunlardır. Türk vatandaşı olmak, belirli yaşta olmak, belirli öğrenime sahip olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan ve belirli sürelerle mahkum olmamak, askerlik ve sağlık. 2010 yılı kaymakam adaylığı başvuru koşulları kaymakam adaylığı sınav ilanı İçişleri Bakanlığı'nda MA sınıfında boş bulunan 55 adet kaymakam adayı kadrosuna sınavla personel alınacaktır. Müracaat koşulları bir üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olmak. 2700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan şartlara ve 657 sayılı DMK'nin 48. maddesinde yer alan genel şartlara haiz olmak. 31 Ocak 2011 tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. 1 Ocak 1981 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar, ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların da hislerine müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmiş olmaları şartıyla mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez. 4 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler. 5-27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan kamu personel seçme sınavı KPSSP 37 puan 75 ve üzeri olmak. Yılı kanun hükmünde kararname ile Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göçe zorlanan ve Türkiye'de ikamet eden Türk soyundan olan kişilerin devlet memurluğu ona alınmalarında Türk vatandaşı olmak koşulunun aranmayacağı hüküm altına alınmıştır. Türkiye'de ikametlerine izin verilmiş Türk soylu yabancılar, kamu kurum ve kuruluşlarında memurluk sınavlarına Türk vatandaşları gibi girme hakkına sahiptirler. Ancak bunların atanmaları, ilgili makamca çalışma izni verilmiş olmasına bağlıdır. Vatandaşlık koşulu konusunda önemli ve tartışmalı bir nokta da Türk vatandaşlığı kanununun çok vatandaşlık olarak adlandırdığı, Türk vatandaşının aynı anda birden çok ülke vatandaşlığına sahip olması konusudur. Memurun Türk vatandaşlığı dışında başka ülke vatandaşı olması konusunda devlet memurları kanununda açık yasaklama olmamakla birlikte, çifte vatandaşlık, memurların ödev ve sorumluluklarından olan devlete bağlılık ile çelişen bir niteliktir. Yaş koşulu devlet memurları kanununda memurluğa girişte en az yaş koşulu getirilmiştir. Madde 40. Buna göre 18 yaşını tamamlayanlar memur olabilir. Ancak bir meslek ya da sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve kazayı rüşt kararı almak koşuluyla devlet memurluklarına atanabilirler. Memurluğa girmenin üst yaş sınırı genel olarak yoktur. Ancak, yasa ve yönetmeliklerle bazı kariyer mesleklerinde ve bazı kurumlara girişte 30 ya da 35 yaşından gün almamak koşulu getirilebilmektedir. Öğrenim koşulu devlet memurları kanununa göre memur olmak için en az ortaokul mezunu olmak gerekir. Madde 41. Ancak, ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenler de hizmete alınabilir. Memur olabilmek için en az ortaokul mezunu olmak gerekirse de belirli durumlarda hizmete girmek için özel koşullar getirilebilir. Buna göre, belirli sınıflara atanabilmek ve belirli derecelere yükselebilmek için, ilgili yasalarla ve buna dayalı olarak yönetmeliklerle işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri, belirli fakülte, okul ya da öğrenim dallarını, meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak, yabancı dil bilmek gibi koşullar konulabilir. Günümüzde memurluğa girmek için en az ortaokul mezunu olmak koşulu yetersiz mi kalıyor? Kamu haklarından mahrum olmamak koşulu devlet memurları kanununda yer alan memurluğa girmek koşullarından bir diğeri kamu haklarından mahrum olmamaktır. Eski Türk Ceza Kanunu'nda 5 yıldan fazla ağır hapisle cezalandırılan kişiler ömür boyunca 3 ile 5 yıl ağır hapse mahkum olanlar ise aldığı cezaya eşit bir süre ile kamu haklarından mahrum kalmaktaydı. Yeni Türk Ceza Kanunu'nda ise kamu haklarından yoksunluk cezanın süresi ile sınırlı kılınmıştır. 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde, güvenlik tedbirleri içerisinde yer alan ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma kenar başlığı altında memuriyete girmeden yoksun bırakılma düzenlenmiştir. Buna göre kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden ve 3. ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş, 51, 2 ya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, yoksun bırakılır. Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz. Mahkum olmamak koşulu devlet memurları kanununda memurluğa girmenin bir diğer koşulu, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iş az, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak olarak belirtilmiştir. Yasaya göre kasten işlenen bir suçtan bir yıl ya da daha fazla süreyle ceza almış olmak memurluğa girmede engeldir. Burada iki durumun yan yana gelmesi gerekir. Birincisi, kasten işlenen bir suçtan kesinleşmiş bir cezanın alınmış olmasıdır. İkincisi süreye ilişkindir. Kasten işlenen bir suçtan bir yıl ve daha fazla ceza almış olmak gerekir. Diğer yandan, affa uğramış olsa bile belirli suçlardan süreye bağlı olmadan ceza almış olmak memur olmaya engeldir. Bu suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iş az, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılıktır. Bu suçlardan alınan ceza adli para cezasına çevrilse bile memurluğa engel teşkil etmektedir. Ayrıca eklemek gerekir ki ilgili fıkrada sayılan suçlardan alınan mahkumiyet, tecil edilse bile memur olmaya engeldir. Bu suçlardan ceza almış olmak memurluğa girmede engel olduğu gibi, memurluğa girdikten sonra vuku bulması durumunda göreve son vermeyi gerektirir. Türk Ceza Kanunu'na göre taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Taksirli suçlardan ceza alınması memurluğa engel değildir. Diğer yandan, 2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu çerçevesinde, adli sicilden silinen kayıtlar arşive kaldırılıp, ilgili kurum ve kuruluşlarda bu kayıtları isteyebileceğinden 48. maddede sayılan suçlardan ceza alan kişilerin adli sicil kaydının silinmesi memur olmalarını sağlamayacaktır. Askerlik koşullu devlet memurları kanununda erkeklerin memurluğa girmek koşulları arasında askerlik yer alır. Özünde, memurluğa girmek için kişinin askerlikle ilişkisinin bulunmaması gerekir. Buna göre, askerlik durumu itibarıyla, a. Askerlikle ilgisi bulunmamak, b. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekir. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerliği yapmış ya da askerliğe elverişli olmadığı ilgili mevzuata göre belirlenmiş olan kişilerdir. Askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağı kişinin 20 yaşına girdiği Ocak ayının 1. günü başlar. 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, madde 2, kişi, bu yaştan önce memurluğa girmişse, askerlik çağına gelmemiş olur. Kişi, askerlik çağına gelmiş ise hizmeti yapmış, erteletmiş ya da yedek sınıfına geçmiş olmalıdır. 52. Kamu personel hukuku memur, hizmette iken muvazzaf askerliğe gittiği takdirde, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. Bu kişilerden, askerlik görevini tamamlayıp ve memurluğa dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Memurların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Diğer yandan, hazarda, barışta ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurlar, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. Barışta ve seferde muvazzaflık hak ve ödevi dışında silah altına alınan memurların maaşları yasada belirtilen özel durumlara göre ödenir. Sağlık koşullu devlet memurları kanununa göre memur olabilmenin bir diğer koşulu, memurun görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmamasıdır. 2005 yılında yapılan değişiklikten önce memur olabilmek için kişinin vücut hastalığı, vücut sakatlığı ve özürlü olmaması gerekir iken, bu tarihten sonra yalnızca akıl hastalığı olmaması koşulu yeterli görülmüştür. Özürlüler belirli oran dahilinde memurluğa gidebilirler. Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları bu yasa çerçevesinde istihdam ettikleri personele ait dolu kadroların %3'ü oranında özürlü çalıştırmakla yükümlüdürler. Özürlüler için sınavlar, ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır. Özel koşullar, özel koşullar, iki kümededir ve memurluğa girmenin genel koşulları yanında, idareler tarafından görevin niteliğine uygun olarak özel olarak istenebilecek objektif nitelikleri içerir. Birincisi, memurun hizmet göreceği sınıfın gerektirdiği daha yüksek öğrenim dereceleri örnek olarak, yüksek lisans, doktora, belirli fakülte örnek olarak, siyasal bilgiler fakültesi, okul ya da öğrenim dallarını örnek olarak, kamu yönetimi bölümü, meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını örnek olarak, bilgisayar kullanma, bitirmiş olmak, yabancı dil bilmek örnek olarak, Farsça gibi koşullar konulabilir. İkinci küme ise kurumların özel kanun ya da diğer mevzuatında yer alan koşullardır. Özel koşullar, genel koşullara aykırı olamaz. Diğer yandan, özel koşulların, yasa ve yasaya dayanan yönetmelikler eliyle objektif olarak düzenlenmesi gerekir. Yasada yer almayan özel koşulların idari düzenleyici işlemlerle düzenlenmesi açık biçimde hukuksuz olacak ve anayasaya aykırılık taşıyacaktır. Memurluğa girmede merkezi ve kurumsal sınav yöntemi memurluğun temel ilkelerinden ve anayasal ilke olarak da kabul edilmiş olan liyakat ilkesi, yukarıda açıkladığımız gibi öncelikle memurun hizmete alınması ile başlar. Hizmete alınmada sınav yöntemi, liyakat korumada olmazsa olmaz araçtır. Sınav koşulu, anayasanın 70. ve devlet memurları kanununun 50. maddesinin gereğidir. Yasanın 50. maddesi, memurluğa girmenin ancak sınav ile mümkün olduğunu hüküm altına almıştır. Buna göre, sınavsız memur alınamaz. Türk kamu personel rejiminde memurluğa girmede sınav esası, 1999 yılına kadar kurumsal nitelikli olan 3. ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş, 53 rak yürümüş. Kurumlar kendi personellerini bizzat kendilerinin yaptığı yarışma ve yeterlik sınavları ile almışlardır. Ancak 1999 yılında ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik ile merkezi sınav yöntemi benimsenmiştir. Memurların hizmete alınması konusu, 2002 yılında kabul edilen kamu görevlerini ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik ile düzenlenmiştir. Memurluğa girişte uygulanan sınav düzeni merkezi ve kurumsal yapıları barındırmaktadır. Belirli kurumlar yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmuştur. Bunlar, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarıdır. Memurların hizmeti alımında, memurlar, A grubu ve B grubu olmak üzere iki kümeye ayrılmıştır. Her iki küme için sınav süreci farklıdır. Her iki grup kadroya atanabilmek için öncelikle adayların, her iki grup için ayrı ayrı hazırlanan ve ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM ile Devlet Personel Başkanlığı'nın DPB ortaklaşa yürüttüğü merkezi olarak yapılan kamu personeli seçme sınavına KPSS girmeleri gereklidir. KPSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olur. A grubu kadrolar, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadroları kapsar. Bu grup kadrolar, kariyer mesleklerini içerir. A grubu kadrolarına memur seçimi, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları kurumsal giriş sınavı ile gerçekleştirilir. Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan A grubu kadroları atama için kullanılabilir. A grubu kadrolara giriş sınavı için öncelikle idareler, ilgili kadrolara ilişkin genel koşulları, taban KPSS puanını ve giriş sınavı bilgilerini resmi gazete ve yüksek tirajlı gazetelerde ilan ederler. Kurumsal giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır. Kurumlar, kendi mevzuatları çerçevesinde girişi sınavını yazılı sınav veya mülakat biçiminde yapabilirler. A grubu kadrolardan bazıları şunlardır. Başbakanlık Uzman Yardımcısı, Bakanlık Müfettiş Yardımcısı, Enerji Uzman Yardımcısı, Devlet Personel Uzman Yardımcısı, Maliye Uzman Yardımcısı, Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı, Devlet Gelir Uzman Yardımcısı. B grubu kadrolar, 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında A grubu kadrolar dışında kalan kadroları kapsar. B grubu kadrolara sınav süreci bütünüyle merkezi olarak yapılır. Kurum ve kuruluşlar herhangi bir sınav yapmaya yetkili değillerdir. Süreçte öncelikle atama yapılacak kadrolar ve adaylardan istenecek koşullar belirlenir. Daha sonra, ilgili kurum ve kuruluşun atama yapılacak açıktan atama izni alınmış kadrolara ilişkin koşullarla DPB'ye başvurusu ile süreç devam eder. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ise üniversitelerin ilgili kadrolarına ilişkin koşullarını DPB'ye iletir. DPB tarafından oluşturulan nitelik kod kılavuzu ÖSYM ile 54 kamu personel hukuku tilir. Daha sonra KPSS'ye girmiş olan adayların yerleştirilmesine geçilir. Yerleştirme sürecinde tercih kılavuzu hazırlanır. Adaylardan tercihler alınır. Genel ve ek yerleştirme yapılır. Yerleştirme işlemi, adayın KPSS puanı ve tercihlerine göre ÖSYM tarafından yapılır. Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, tercih kılavuzunda yazılı olan belgeler ve KPSS sınav sonuç belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayıyla 5 kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Adaylık ve asli memurluğa atanma memurluk sınavını kazananlar, atamaya yetkili amir tarafından aday memur olarak atanırlar. Memur için, asli memurluğa atanana kadar geçen süre adaylık süresidir. Devlet Memurları Kanunu, Madde 54-57. Bu süreç, memurun deneme süresi olarak nitelendirilebilir. Adaylık süresi içinde aday memurun kimi hak ve yükümlülükleri asli memurdan farklı ve sınırlıdır. Örnek olarak, adaylık süresi içerisinde aday memurun yıllık izin hakkı yoktur. Aday memur aynı zamanda, aşağıda inceleyeceğimiz, özel yetiştirilme sürecine tabi tutulur. Adaylığa atanan aday memur, ilgili mevzuata göre belgeleri ibraz etmek yanında, 1990 tarihli ve 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan fazla olamaz. İdare, 1 yıl ile 2 yıl arasında kalan süre içerisinde, başarılı olan aday memuru asli memurluğa atamak ya da ilgili hükümler çerçevesinde başarısız olanın ilişiğini kesmek zorundadır. Aday memurların yetiştirilmeleri, Devlet Memurları Kanunu ve bu yasaya bağlı olarak hazırlanan aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelik ile düzenlenmiştir. Aday memurlar öncelikle memurların ortak nitelikleri ile ilgili konuları kapsayan temel eğitime tabi tutulurlar. Temel eğitimde yer alan konular şunlardır: Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, genel olarak devlet teşkilatı, 657 sayılı devlet memurları kanunu, yazışma, dosyalama usulleri, devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri, halkla ilişkiler, gizlilik ve gizliliğin önemi, inkılap tarihi, milli güvenlik bilgileri, haberleşme, Türkçe dil bilgisi kuralları, insan hakları. Aday memur, temel eğitim sonrası hazırlayıcı eğitime tabi tutulur. Hazırlayıcı eğitim, memurların aday olarak atandığı kurum veya kuruluşu, sınıfı ve görevine ilişkin eğitimdir. Hazırlayıcı eğitim, kurum ve kuruluşun tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri, aday memurun görevi ile ilgili konuları ve uygun görülen diğer konuları içerir. Aday memurun yetiştirilmesinin üçüncü aşaması, staj programına ilişkindir. Staj programı ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenir. Aday memurların yetiştirilme sürecinde eğitim ve stajda başarılı olmaları şarttır. Aday memurların adaylık süresi içerisinde görevlerine son verilmesi asli memurlardan farklı koşullara bağlıdır. Devlet Memurları Kanunu'nda esas olarak, aday memurun statü güvencesi, asli memura göre gevşek olarak kurulmuştur. Adaylık süresi içerisinde memurun görevine 3 durumda son verilir. Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanların, adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ve adaylık süresi içerisinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin tekliş ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. Adaylık dönemi içerisinde veya sonunda, 56 ve 57. madde hükümleri çerçeve 3. Ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş. 55, aday memurluk temel eğitiminde yer alan konular şunlardır. Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, genel olarak devlet teşkilatı, 657 sayılı devlet memurları kanunu, yazışma, dosyalama usulleri, devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri, halkla ilişkiler, gizlilik ve gizliliğin önemi, inkılap tarihi, milli güvenlik bilgileri, haberleşme, Türkçe dil bilgisi kuralları, insan hakları. Aday memurluk hazırlayıcı eğitimi, kurum ve kuruluşun tanıtılması, görevleri, teşkilatı, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri, aday memurun görevi ile ilgili konuları ve uygun görülen diğer konuları içerir. Vesinde, sağlık nedenleri hariç olmak üzere, ilişikleri kesilenler 3 yıl süre ile memurluğa alınmazlar. Aday memur iken ilişkileri kesilenler, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin tekliş ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Aday memur, asli memurluğa atandıktan yemin belgesini imzalar ve en geç bir ay içerisinde merasimle yemin eder. İstisnai memurluklara atanma istisnai memurluk, genel olarak, idarenin sınav koşuluna uymadan doğrudan takdire dayalı olarak kişileri bazı unvanlara memur olarak atamasıdır. Uygulama, kimi zaman sınav sürecini aşmak, ancak özünde, idareye, belirli ve sınırlı kadrolar için özellikle seçilmişlerle doğrudan çalışacak kadrolara atamada esneklik tanımı amacını taşır. Bu biçimde, memurluk kariyeri dışındaki kişiler bazı unvanlara memur atanabilir. İstisnai memurluk, bu çerçevede, liyakat ve kariyer ilkelerinin uygulanmadığı istisnai kadrolardır. Bu kadrolar, emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümeye devam eder. İstisnai memurluklar için Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel memurluğa girmek koşulları aranır. İlgili kurumun teşkilat kanununa ek hükümler konulabilir. Ayrıca, devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır. İstisnai memurluklara atananlar hakkında, Devlet Memurları Kanunu'nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. Devlet Memurları Kanunu'nda istisnai memurluklar tek tek sayılmıştır. Madde 59. İstisnai memurluklar şunlardır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin memurlukları, bakan yardımcılıkları, başbakan baş müşaviri, savunma sanayi müsteşarlığına ait müsteşar, müsteşar yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı ve müşavir avukat kadroları, toplu konut idaresi başkanlığına ait başkan, başkan yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı, uzman, uzman yardımcısı, müşavir avukat ve şube müdürleri, uzman, başbakan müşavirlikleri, özelleştirme idaresi başkanlığında başkan, başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı, proje grup başkanı ve basın ve halkla ilişkiler müşavirliği, başbakanlık ve bakanlık müşavirlikleri, basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri, başbakanlık basın müşavirliği, Türkiye İstatistik Kurumu basın ve halkla ilişkiler müşavirliği, Avrupa Birliği Bakanlığı başkanlıkları, İdari Hizmetler Başkanlığı hariç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bakanlar Kurulu Sekreterliği, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerleri, özel kalem müdürlükleri, valilik, büyükelçilik, elçilik, daimi temsilcilikler, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıkları, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Milli İstihbarat Teşkilatı Memurlukları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirlikleri, Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreterliği 56 Kamu Personel Hukuku Veter Sekreterliği, Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliği. Sayılan kadrolara, Devlet Memurları Kanunu'nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Memurluk rejiminde diğer atanma türleri memurluk rejiminde ilk defa atanma ve adayların asli memurluğa atanma dışında memurun farklı biçimlerde, memurluk statüsü devam ederken ya da statü sona erdikten sonra ortaya çıkabilen atanma türleri bulunmaktadır. Bunlar, aşağı derecelere atanma, idari görevlere atanma, yer değiştirme suretiyle atanma, karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atanma, bir kurumdan diğerine naklen atanma, kurum içerisinde başka yere atanma, vekaleten atanma, memurluktan çekilenlerin yeniden atanması ve emekli memurların yeniden atanmasıdır. Aşağı derecelere atanma Devlet Memurları Kanunu'nun 68 yumuşak GB maddesine göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç olmak üzere, sınıfların 1, 2, 3 ve 4. derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kayda aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. İdari görevlere atanma Devlet Memurları Kanunu'nun 69. maddesi ile sayılan 3 sınıfta görev yapan memurlarına, kazanılmış hak derecesinden 2 derece aşağıda olan idari görevlere atanabilmesinin esasları düzenlenmiştir. Hüküm, idarelerin, bazı sınıflarda idari görevlere atama yapmalarında esneklik sağlamaktadır. Buna göre, kurumlar, eğitim ve öğretim, sağlık ve yardımcı sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2-4. Dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin 2 altındaki derecelerden tespit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler. Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınırları için tespit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir. Ya değiştirme suretiyle atanma devlet memurları kanununun 72. maddesi ve buna bağlı olarak kabul edilen yönetmelik ile memurların yer değiştirmek suretiyle atanması konusu genel esaslara bağlanmıştır. Ya değiştirmek suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde devlet memurları kanunundaki esaslar çerçevesinde atanmasıdır. Buradaki amaç, memurların ne Türkiye'nin gelişmiş ve az gelişmiş yörelerine dengeli ve adil dağılımını sağlamaktır. 3. Ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş, 57.983 tarihli devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik ile Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre 6 hizmet bölgesine ayrılmıştır. Yasa ve yönetmelikte yer değiştirmek suretiyle atanmada, memurun sağlık durumu ve eşinin de memur olması durumunda aile birliğinin korunması göz önüne alınacak etmenler arasında düzenlenmiştir. Karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atanma devlet memurları kanununun 73. maddesine göre aynı kurumun farklı yerlerinde bulunan ve aynı sınıfta yer alan memurlar, atamaya yetkili amirlerinin uygun bulması durumunda karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atanabilirler. Bu türden atamaya, uygulamada becaiş denilmektedir. Bir kurumdan diğerine naklen atanma devlet memurları kanununun 74. maddesi çerçevesinde memurlar, bir kurumdan diğerine naklen atanabilirler. Memurun başka bir kuruma naklen atanması belirli koşullara bağlıdır. Öncelikle memurun isteği ve memuru atamaya yetkili amirin nakle muvafakatı uygun bulması gereklidir. Memurların, kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan ya da öğrenim durumları itibarıyla girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür. Memurların kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atanan memurlar, derece yükselmesine ilişkin koşullara bağlı kalınmaksızın eski derecelerine tekrar atanabilirler. 58. Kamu personel hukuku I, bölge 2. bölge 3. bölge 4. bölge ve bölge 6. bölge 1, Adana 2, Ankara 3, Bursa 4, Gaziantep 5, İçel 6, İstanbul 7, İzmir 8, Kocaeli 1, Aydın 2, Balıkesir 3, Çanakkale 4, Denizli 5, Edirne 6, Kayseri 7, Tekirdağ 8, Konya 9, Manisa 10, Muğla 11, Sakarya 12, Antalya 13, Hatay 14, Zonguldak 15, Eskişehir 16, Yalova 1, Afyonkarahisar 2, Bilecik 3, Bolu 4, Burdur 5, Düzce 6, Giresun 7, Isparta 8, Kütahya 9, Ordu 10, Osmaniye 11, Rize 12, Samsun 13, Kırklareli 14, Trabzon 15, Uşak 16, Bartın 17, Karabük 18, Kırıkkale 1, Amasya 2, Çankırı 3, Çorum 4, Kastamonu 5, Kırşehir 6, Nevşehir 7, Niğde 8, Sinop 9, Tokat 10, Yozgat 11, Aksaray 12, Karaman 13, Kilis 1, Artvin 2, Elazığ 3, Erzincan 4, Erzurum 5, Kahramanmaraş 6, Malatya 7, Sivas 8, Şanlıurfa 9, Diyarbakır 1, Adıyaman 2, Ağrı 3, Bingöl 4, Bitlis 5, Hakkari 6, Kars 7, Mardin 8, Muş 9, Siirt 10, Tunceli 11, Ardahan 12, Iğdır 13, Batman 14, Şırnak 15, Gümüşhane 16, Bayburt 17. Van tablo 3.3 yer değiştirme suretiyle atanmaya ilişkin hizmet bölgeleri kurum içerisinde başka yere atanma devlet memurları kanununun 76. maddesine göre kurumlar görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya derece yükselmesine ilişkin esaslar çerçevesinde daha üst kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Vekaleten atanma memurların yasal izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması ya da görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. İlkokul öğretmenliği, yaz tatili hariç, tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam hatiplik ve müezzin kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığı'nın izni, yerel yönetimlerde izin şartı aranmaz ile açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Aynı kurumdan yukarıda sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Memurluktan çekilenlerin yeniden atanması Devlet Memurları Kanunu'nun 92. maddesinde memurluktan çekilenlerin ve çekilmiş sayılanların yeniden memur olarak atanmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Bu olgu memurluğun bir kariyer olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu şekilde atamada idarelerin geniş takdir yetkisi bulunmaktadır. İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilirler. Memurluktan çekilenler, bir sınıftan başka bir sınıfa geçmeye ilişkin hükümlere uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. Memurluktan çekilenlerin ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmasında, Devlet Memurları Kanunu'ndaki çekilmeye ilişkin sürelere de uyulması şarttır. Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu kanuna tabi kurumlardaki memurluklara atanabilirler. Ayrıca, yasama görevinde ya da bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Emekli memurların yeniden atanması Devlet Memurları Kanunu'nun 93. maddesinde emekli memurların yeniden atanması konusu düzenlenmiştir. Buna göre, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan 5434 sayılı kanunun 104. maddesine göre emeklilikle ilgili görevleri yeniden atanamayacaklar hariç, sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Devlet Memurları Kanunu'nun memurluktan çekilenlerin yeniden atanması hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler. 3. Ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş, 59, ilkokul öğretmenliği, yaz tatili hariç, tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam hatiplik ve müezzin kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığı'nın izni, yerel yönetimlerde izin şartı aranmaz ile açıktan vekil atanabilir. 60 kamu personel hukuku memurluğun genel statüsünü tanımlayabilmek. Memurluğun ayırt edici özü, statü hukuku doğrultusunda istihdam edilmesidir. Statü hukuku, asıl olarak akte, sözleşme, ilişkinin tersidir. Statü hukukunun 19. yüzyılda temel öncüleri belirmekle birlikte, esas olarak Batı'da ve Türkiye'de tarihsel olarak, 1945 sonrası ortaya çıkan Fordist dönemde bütüncül olarak ortaya çıkmıştır. Statü hukukunun anayasal düzlemdeki ilk ifadesi, 1919 Alman Weimar Anayasası'ndadır. Akte istihdamın ne tersi olarak statü hukukunun 4 temel niteliği bulunmaktadır. Bunlar, 1. Çalışma rejiminin anayasal ilkelere dayalı olarak bütünüyle yasalardan başlayan hukuki düzenleme silsilesiyle belirlenmesi. 2. Çalışma rejiminin devlet tarafından tek taraşı olarak belirlenmesi. 3. Çalışanın yasadan kaynaklanan objektif durum ve koşullar ortaya çıkmadıkça yaşam boyu kariyer düzeni içerisinde istihdamı. 4. Çalışanların statüleri üzerinde tesis edilen işlemlere karşı yargı yoluna gidebilmesidir. Devlet Memurları Kanunu, memurluğun esaslarını ve rejimini düzenleyen bir kanundur. Yasa, memurların statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesi esası üzerine kurulmuştur. Buna bağlı olarak yasada memurluğun 3 temel niteliği olduğu saptayabiliyoruz. Yasanın ne temel ilkeleri, aynı zamanda memurluğun temel niteliklerine denk gelmektedir. Yasada memurluğun 3 temel niteliği sayılmıştır. Sınıflandırma, kariyer, liyakat. Memurluğa girmenin anayasal ilkeleri ve koşulları yanında ilk defa atanma ve diğer atanma türlerini açıklayabilmek. Memurluğa girmek bütün vatandaşlar için bir haktır ve memurluğa girmek siyasal alanda yer alan, tıpkı seçme seçilme gibi vatandaşların haklarındandır ve 1982 anayasasında memurluğa girmeye ilişkin anayasal ilkenin 4 unsuru bulunmaktadır ve birinci olarak, memurluğa girmek yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özgü bir haktır ve ikinci olarak, vatandaşların özgür ve serbestçe kullanacağı bir haktır. Üçüncü olarak, vatandaşların ne eşit biçimde kullanacağı bir haktır. Dördüncü olarak vatandaşların hizmete alınmasında görevin gerektirdiği niteliklerinden başka hiçbir ayrım gözetilemez. Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine göre, devlet memuru olmanın genel ve özel koşulları bulunmaktadır. Genel koşullar şunlardır. Türk vatandaşı olmak, belirli yaşta olmak, belirli öğrenime sahip olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan ve belirli sürelerle mahkum olmamak, askerlik ve sağlık. Memurluğun temel ilkelerinden ve anayasal ilke olarak da kabul edilmiş olan liyakat ilkesi, öncelikle memurun hizmete alınması ile başlar. Hizmete alınmada sınav yöntemi, liyakat korumada olmazsa olmaz araçtır. Sınav koşulu, anayasanın N70. ve devlet memurları kanununun 50. maddesinin gereğidir. Memurluğa girişte uygulanan sınav düzeni merkezi ve kurumsal yapıları barındırmaktadır. Memurluk sınavını kazananlar, atamaya yetkili amir tarafından aday memur olarak atanırlar. Memur için, asli memurluğa atanana kadar geçen süre adaylık süresidir. Bu süreç, memurun deneme süresi olarak nitelendirilebilir. Memurluk rejiminde ilk defa atanma, adayların asli memurluğa atanma ve istisnai memurluklara atanma dışında memurun farklı biçimlerde, memurluk statüsü devam ederken ya da statü sona erdikten sonra ortaya çıkabilen atanma türleri bulunmaktadır ve bunlar, aşağı derecelere atanma, idari görevlere atanma, ya değiştirme suretiyle atanma, karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atanma, bir kurumdan diğerine naklen atanma, kurum içerisinde başka yere atanma, vekaleten atanma, memurluktan çekilenlerin yeniden atanması ve emekli memurların yeniden atanmasıdır. Özet 1 NMAÇ 2 NMAÇ 3 Ünite Memur Statüsü I Genel Statü ve Hizmete Giriş 61.1 Statü hukukunun anayasal düzlemdeki bütüncül ifadesi ilk olarak hangi anayasada ifade edilmiştir? A. 1958 Fransız Anayasası B. 1949 Federal Almanya Anayasası C. 1919 Alman Weimar Anayasası D. 1791 Fransız Anayasası E. 1947 İtalyan Anayasası 2 Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununun temel ilkelerindendir? A. Sınıflandırma B. Şeffaf açık C. Hesap verebilirlik D. Yükselme E. Atanma 3 Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununda yer alan hizmet sınıflarından değildir? A. Yardımcı hizmetler sınıfı B. Emniyet hizmetleri sınıfı C. Teknik hizmetler sınıfı D. Avukatlık hizmetleri sınıfı E. Adli hizmetler sınıfı 4. Devlet memurları kanununa göre 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler genel olarak hangi derece ve kademeden göreve başlarlar? A1 yumuşak G1 B2 yumuşak G1 C9 yumuşak G1 D14 yumuşak G1 E15 yumuşak G1 5 Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununa göre memur olmanın genel koşullarından değildir? A. 20 yaşını tamamlamış olmak B. Mahkum olmamak C. Kamu haklarından mahrum olmamak D. En az ortaokul mezunu olmak E. Türk vatandaşı olmak 6. Memurluğa girişte merkezi sınav yöntemini hangi yıl geçilmiştir? A. 1998 B. 1999 C. 2000'de 2001 E. 2002 Devlet memurları kanununa göre adaylık süresi en çok kaç yıldır? A1, B2, C3, D4, E5, 8. Kamu personeli seçme sınavını KPSS hangi iki kurum ortaklaşa yürütür? A, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, Maliye Bakanlığı B, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı C, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü D, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü E, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, Devlet Personel Başkanlığı 9. Memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarına temel oluşturacak, ilgili yönetmelik çerçevesinde oluşturulan kaç hizmet bölgesi vardır? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8 10 Aşağıdaki hangi kadroya açıktan vekaleten atama yapılamaz? A. Veterinerlik B. Diş tabipliği C. Eczacılık D. Tabiplik E. Şube müdürlüğü kendimizi sınayalım 62 Kamu Personel Hukuku İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda yer alan hizmet sınıfları ve kadrolar 2012 MA Şube Müdürü G. Uzman G. Mali Hizmetler Uzmanı G. AB Uzmanı G. PK Uzmanı G. Eğitim Uzmanı G. Sivil Savunma Uzmanı G. Mali Hizmetler Uzman Yardımcı G. Kütüphaneci G. Mütercim G. Programcı G. Çözümleyici G. AB Uzman Yardımcısı G. PK Uzman Yardımcısı G. Koruma ve güvenlik şefge koruma ve güvenlik görevlisi bilgisayar işletmeni veri hazırlama ve kontrol işletmeni şoför diş tabibi daire tabibi psikolog diyetisyen hemşire laborant mühendis mimar istatistikçi tekniker graşker teknisyen teknisyen yardımcısı hizmetli aşçı kaloriferci bahçıvan bekçi dağıtıcı hizmet sınıf kadrolar müsteşar vali müsteşar yardımcısı bakanlık müşaviri bakanlık müşaviri teftiş kurulu başkanı PK kurulu başkanı emniyet genel müdürü vali iller idaresi genel müdürü nüfus ve vatandaşlık işli genel müdürü mahalli idareler genel müdürü sivil savunma genel müdürü personel genel müdürü strateji geliştirme başkanı genel müdür yardımcısı genel müdür yardımcısı basın ve halkla ilişkiler müşaviri vali bir hukuk müşaviri hukuk müşaviri hukuk müşaviri dernekler dairesi başkanı kaçakçılık İHV TU D başkan eğitim dairesi başkanı idari ve mali işler daire başkanı daire başkanı daire başkanı iç denetçi mülkiye baş müfettişi baş kontrolör mülkiye müfettişi kontrolör dernekler denetçisi stajyer kontrolör özel kalem müdürü sivil savunma koleji müdürü sivil savunma koleji müdür yardımcı dernekler denetçi yardımcı şube müdürü yaşamın içinden 3 ünite, memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş. 63. Birinci cilt yanıtınız yanlış ise memurluğun ayırt edici özü. Statü hukuku bölümünü yeniden okuyunuz. İkinci A yanıtınız yanlış ise devlet memurları kanununa göre memurluğun nitelikleri bölümünü yeniden okuyunuz. Üçüncü E yanıtınız yanlış ise devlet memurları kanununa göre memurluğun nitelikleri bölümünü yeniden okuyunuz. Dördüncü cilt yanıtınız yanlış ise devlet memurları kanununa göre memurluğun nitelikleri bölümünü yeniden okuyunuz. 5. A yanıtınız yanlış ise memurluğa girmenin koşulları bölümünü yeniden okuyunuz. 6. B yanıtınız yanlış ise memurluğa girmede merkezi ve kurumsal sınav yöntemi bölümünü yeniden okuyunuz. 7. B yanıtınız yanlış ise adaylık ve asli memurluğa atanma bölümünü yeniden okuyunuz. 8. E yanıtınız yanlış ise memurluğa girmede merkezi ve kurumsal sınav yöntemi bölümünü yeniden okuyunuz. 9. C yanıtınız yanlış ise memurluk rejiminde diğer atanma türleri bölümünü yeniden okuyunuz. 10. E yanıtınız yanlış ise memurluk rejiminde diğer atanma türleri bölümünü yeniden okuyunuz. Sıra sizde bir evet çelişmektedir. Esneklik ve statü hukuku birbirine zıt süreçlerdir. 1980 sonrası Batı ülkeleri ve Türkiye'de ortaya çıkan esneklik politikaları, memurluğun ayırt edici özü olan statü hukukunu çözmektedir. Bu çerçevede, esneklik, başta memurun yaşam boyu istihdamı olmak üzere, statü hukukunun bütün öğelerini etkilemektedir. Sıra sizde iki günümüzde toplumun genel eğitim seviyesine göre bu koşul son derece düşük düzeyde kalmaktadır. Özellikle genç ve eğitimli nüfusun işsizlik oranlarının yüksekliği, diğer yandan yüksek öğrenimin yaygınlaşması en düşük düzeydeki unvanlar için açılan sınavlara bile yüksek öğrenim mezunlarının başvurmasını doğurmaktadır. Bu olgu diğer yandan fazla yetkinlik diyebileceğimiz overqualified yüksek nitelikli eğitim almış kişilerin rutin ve daha az eğitim gerektiren işlere girmesine yol açmakta, bunun sonucu olarak üretilen işin niteliğinde ve memurun güdülenmesinde düşüşe neden olmaktadır. Yararlanılan kaynaklar Aslan, Onur Ender, 2012, Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi, 2, Baskı, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları. Aslan, Onur Ender, 2006, Kamu Personel Rejiminin Anayasal İlkeleri, Tarihi ve Toplumsal Temelleri, Ankara, Todaiye Yayınları. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1821-2004, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Çev, Cenap Karakaya, 2, Baskı, İstanbul, Sosyal Yayınlar, Kara Arslan, Mehmet, 2009, Suç ve Cezaların Memuriyete Etkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 58, Sayı 1. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı sıra sizde yanıt anahtarı bu üniteyi tamamladıktan sonra, memurların ödev ve sorumluluklarını açıklayabilecek, memurların yasaklarını açıklayabilecek, memurların genel haklarını tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. İçindekiler, kanunsuz emir memur güvencesi hak sendika toplu sözleşme izin hakkı anahtar kavramlar amaçlarımız ne kamu personel hukuku memurların ödev ve sorumlulukları memurların yasakları memurların genel hakları 4 kamu personel hukuku memur statüsü ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar memurların ödev ve sorumlulukları memurlar, vatandaşlardan farklı ödev ve sorumluluklara sahiptir. Memurların yapması gereken ve kaçınması gereken davranışları bulunmaktadır. Memurların yapmak zorunda oldukları, yasa tarafından yükümlü kılınan davranış ve durumları bulunmaktadır ve bunlar memurların ödev ve sorumluluklarıdır. Devlet Memurları Kanunu ile hüküm altına alınan memurların ödev ve sorumlulukları aynı zamanda yerine getirilmediği takdirde memurun belirli disiplin cezası ile karşı karşıya gelmesini doğuracaktır. Memurların ödev ve sorumlulukları aşağıdaki alt başlıklar altında açıklanacaktır ve anayasa ve yasalara sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, genel davranış ve yurt dışında davranış, işbirliği ve kanunsuz emir, amir durumundaki memurların ne ödev ve sorumlulukları, mal bildiriminde bulunmak, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi, kıyafet mecburiyeti, mesai saatleri içerisinde iş başında bulunmak, anayasa ve yasalara sadakat memurlar, Türkiye Cumhuriyeti anayasasına ve yasalarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını sadakatle uygulamak zorundadırlar. Memurların sadakat ödevi, 1982 anayasasının görev ve sorumlulukları, kenar başlıklı 129. maddesinde de vurgulanmıştır. Buna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Vurgulamak gerekir ki, Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu, memurun sadakatinin anayasa ve kanunlara karşı olacağını belirtmiştir. Memurun amirine ya da başka bir yöneticisine sadakat kastedilmemiştir. Diğer yandan hüküm, memurların milletin hizmetinde olduğunu ve bunun göstergesinin anayasa ve yasalara sadakat olduğunu vurgulamaktadır. Devlet Memurları Kanunu, memurun anayasa ve yasalara sadakatini imzalayacakları bir belge ve bizzat katılacakları bir bürokratik ritüelle de göstermesini emretmiştir. Buna göre, memurlar, anayasa ve yasalara sadakatini asli devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak yemin belgesini imzalayarak göreve başlarlar. Memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar, tarafsızlık ve devlete bağlılık. Memurların tarafsızlık ödevi, birbirine bağlı 4 unsurdan oluşmaktadır. Öncelikle, memurların siyasal partilere üye olması açıkça yasaklanmıştır. Memurların siyasal partilere üye olma yasağı, anayasanın 68. maddesinde ve devlet memurları kanununun 7. maddesinde hüküm altına alınmıştır. İleriki ünitelerde değineceğimiz, memur dışındaki bir kısım kamu personeli statülerinin siyasal partilere üye olması genel olarak yasak değildir. İkinci olarak, memurlar, herhangi bir siyasal parti, kişi ya da zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Böylece, memurların bir siyasal parti organik bağı kurması ve buna bağlı olarak memurların belirli bir siyasal parti ya da kesimin yararını ya da zararını doğuran davranışta bulunması yasaklanmıştır. Üçüncü olarak, memurların görevlerini eşitlik ilkesine uygun olarak yerine getirmesi hüküm altına alınmıştır. Bu hukuki olgu, aynı zamanda anayasanın 10. maddesinde vücut bulan eşitlik ilkesinin yansımasıdır. Anayasanın 10. maddesi, memurların bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduklarını anayasal ilke olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede, devlet memurları kanununda memurların görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamayacakları belirtilmiştir. Dördüncü olarak, devlet memurları kanunu ile memurların her türlü siyasal ve ideolojik beyan vermesi, eylemde bulunması ve eylemlere katılması yasaklanmıştır. Memurların bir diğer ödevi devlete bağlılıktır. Memurlar, her durumda devletin çıkarlarını korumak zorundadırlar. Devlet memurları kanununda bu ödev açık biçimde ifade edilmiştir. Devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküre veya derneğe katılamazlar. Bunlara yardım edemezler. Genel davranış ve yurt dışında davranış devletin görünen yüzü olarak memurlar, vatandaşlardan farklı olarak, hizmet içinde ve dışında davranışlarında ölçülü olmak zorundadırlar. Devlet Memurları Kanunu, memurların yalnızca hizmet içerisinde değil, hizmet dışında toplumsal yaşantıda da memurluğun itibar ve güveni sarsacak biçimde davranamayacağını hüküm altına almıştır. Aynı biçimde, memurlar, yurt dışına herhangi bir biçimde görevli olarak gittikleri zaman, devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici şey ve davranışlarda bulunamazlar. Dolayısıyla memurlar, genel olarak, memurluk onuruna yakışır biçimde davranmak zorundadırlar. 66. Kamu personel hukuku memurluk yemini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk İnkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın net temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Devlet Memurları Kanunu'nun tarafsızlık ve devlete bağlılık başlıklı 7. maddesi, devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar. Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküre veya derneğe katılamazlar. Bunlara yardım edemezler. İşbirliği ve kanunsuz emir devlet memurları kanununa göre, memurların görevlerini işbirliği içerisinde yürütmeleri esastır. Madde 8. Memurların, hem üstler, hem de asları ve aynı düzeyde bulunan memurlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde görevlerini yürütmek ödevlerindendir. Memurlar, anayasa, yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Memurların amirlerinin emirlerine uyması kamu örgütünün hiyerarşik düzeni ve işleyişi için yaşamsaldır ve ancak memur, amirinin verdiği emrin anayasa, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu gözetmek zorundadır. 1982 Anayasası'nın kanunsuz emir kenar başlıklı 137. maddesinde ve Devlet Memurları Kanunu'nun 11. maddesinde kanunsuz emir konusu düzenlenmiştir. Kanunsuz emir, 1876 Kanun-ı Esasisinden başlamak üzere, sonraki anayasalarda da 1924 ve 1961 yer almıştır. Memur, amirinden aldığı emri, anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 1982 tarihli devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmelik 2009 yılında yapılan ekle, memurlara ihbar yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre, memurlar, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. İhbar yükümlülüğünü yerine getiren memurlara, ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez. Doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez. Amir durumundaki memurların ödev ve sorumlulukları Devlet Memurları Kanunu, amir durumundaki memurların ödev ve sorumluluklarını özel olarak düzenlemiş ve genel olarak memurlardan farklı unsurları hüküm altına almış ve amir-memur ilişkisini belirli esaslara bağlamıştır. Madde 10. Memurlar, amir oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, mahiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Böylece, amirler, başında oldukları kuruluş ve birimlerin hukuki olarak belirlenmiş görevlerini tam ve zamanında yapmak ve yaptırmaktan, aynı zamanda aslarını yetiştirmek ve kontrol etmekten sorumludurlar. Amirler, aslarına hakkaniyete uygun ve eşitlik içinde davranırlar. Amirler, amirlik yetkisini hukuka uygun kullanır, kanunsuz emir veremezler. Ayrıca, amir, mahiyetindeki memurdan özel bir çıkar temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. Mal bildiriminde bulunmak memurlar, anayasanın 71. maddesine göre mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Devlet Memurları Kanunu'nun 14. maddesine göre, memurlar kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. Mal bildirimi konusunda genel esaslar, 1990 tarihli ve 3628 sayılı mal bildiri,